Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 3. Ayrım. Annesi konuşurken bir soru beynini burguluyor. Neden Yüce Osmanlı Şehzadesi değil de tarihin mezarlığında gitmiş zavallı Hazarya'nın gariban şehzadesi? Hürrem, beynine balyoz gibi inen yanıtıyla o müthiş depremi tetikliyor. Çünkü baban Hazaryalı, çünkü baban Süleyman değil, çünkü sen asil bir Hazaryalı'nın oğlusun. Dişleri kenetlenip beyni uğulduyor. Titremeler sarıyor bedenine. Doğru olamaz bu, haddini bildirmeli şu edepsizin. O anne değil, şeytanın art ayağı. Başı dönüyor. Göz gözü görmez kılan toz bulutu baskın vermiş odaya. Bu bulutun benliğinden uçup giden değerlerden, gurur ve sevgiden oluştuğunu fark edemiyor. Sadece elini beline götürüyor. Sıyırıp hançerini annesinin kalbine saplamak istiyor. Haykırarak bir şeyler söylese de anasına Hürrem susası değil. Oğlunun yakasına yapışıp avaz avaz bağırıyor. İşte bağrım, sapla hançerini oraya. Sonra caminin şerefesine çık. Ben annemin bir çıfıtla zinadan hasıl olmuş velediyim diye haykır. Sedire çöküyor. Hürremse dur durak bilmiyor. Yakasını kavradığı gibi ayağa dikiyor oğlunu. Minicik yumruğunu onun göğsüne vurarak sürdürüyor haykırmayı. Doğunun ve batının en büyük hükümdarı olacaksın. Ben sağlayacağım bunu, ben. Ardından bilinç alanına inemeyen bağırtılar. Ardışık yumruk darbeleriyle gerilerken annesinin ani itişiyle sedire seriliş, gümbürtüyle çarpan kapı. Sonsuza dek sürecek, değişim başlıyor. Gece amansız baskın gibi pencerelere abanmış. Dışarıda fırtına ve kar, tan yerinde kalleş ışıma, gün indisi kapkara. Düşünceleri silip süpüren kaçış dürtüsü, tek kurtuluş bu. Odasına giren adama, yolumuza devam ediyoruz, hemen şimdi, diyebiliyor. Zar zor ve sarayın kapısından Konya yönüne fırlıyor atının sırtında. Kötü ruhlar ordusu çengellerine takıp götürüyor yufkasının hamurunu. Anası İstanbul'a doğru uzaklaşırken atını hırsla Konya tarafına mahmuzluyor. Şafak söktü sökecek. Uzayıp giden yaylalar başlangıçtan bitime kadar sessiz ve işsiz. İçi alabildiğine kirli olsa da kar olasıya lekesiz. Bir allak bullak oluş ki dayanılası değil. Rüzgar bayırları süpürürken toz attığı karları üstüne üstüne savuruyor. Çığlık çığlığa duygu fırtınasında yüzünü iğneleyen savruntunun acısını fark etmiyor. Beyninde kesintisiz çınlama. Baban Süleyman değil. Sen asil bir Hazaryalı'nın oğlusun. Baban Süleyman değil. Dudaklarının arasından fışkıran balgam karlarda kraterler açıyor. Allak bullak olan değerler. Her şeyin tepetaklak oluşu. Kim fışkın? Kim, kim? Osmanoğlu'ndan başka herkes. İnanası gelmiyor. Boynuna dolanacak kemende özlemek ne tuhaf. Asil Hazaryalı. Hangi bilmem nere soylusu. Osmanoğlu'nun beygiri kadar değerli. Geri istiyor can kaygısının karabasanlı kıldığı gecelerine. Rodos surlarını en ufak eden şahi topun güllesi gümlüyor gönlünde. Umut ve mut uğrusu kabuslar arasında debelendiğini sanıyor. Ama hepsi gerçek. Çıfıtın fışkını Selim. Taşı taşıyabilirsen bu saldırgan sırrı. İşte ebedi yalnızlık buna derler. Derken Konya ve şarapla ömür boyu sürecek ünsiyet peydahlayış. Gerçeğin acımasız şamarına katlanabilmek için başka ne yapabilir? Her sabah alnının ortasına inen balyozla güne başlamak artık onun kaderi. Bekleyecek, kendini zamanın akışına salıp bekleyecek. Tan yerinde ürkek ışımalar titreşirken anılarından silkintiyle sıyrılıp şimdiye döndü. Yıllardır kendinden ölesiye kaçışın uçurumlara mı yoksa yeniden doğuşa mı açıldığı belirsiz dönemecinde durduğunu bilmiyordu. Yorgundu, gözleri kızarmıştı. Buna karşın aldığı haber, Bursa'daki depremin yıkıntıları arasından ona tanıdık gelen yitik duyguların gövermesi için su ve güneş olmuş gibiydi. Ama yalnızca bir çilenti ve canavarca bulut kuşatması altında yutulmaya mahkum ayıplı güneş. Başını ellerinin arasına aldı. Kendine gel Selim. Eğer Hürrem iş başındaysa, boynuna kemenk dolanmayacak. İşte bununla avun dedi içinden. Yaşamanın ne denli yüce sanat olduğunu bilemeyecek denli gençti zavallı. Kimse bu âli sanatı ona öğretemezdi. Yaşayarak, acı çekerek, nasibi kadar kendisi öğrenecekti bunu. Şarapla sindirilen içindeki büyük gücü kim ona gösterebilirdi? Yakan ve ısıtan ateş, boğan ve hayat veren su arasındaki seçimi de kendisi yapacaktı. Kimse, hatta evliyaların piri bile kadere başkaldırmanın yollarını öğretemezdi ona. Aslında bu, kendi yarattığı kaderdi. Tanrısal buyruk değil. Boşunaydı Tanrı'yı çarmıha germek. Arkasına yaslanıp gözlerini yumdu ve haykırası geldi. Hey kadın, geri ver Osmanlılığımı. Varsın cellatlar dolsun odama. Yeter ki geri ver gururumu bana. Ne aldıysan hepsini geri ver. Ve eli şarap testisine uzandı. Sultan Süleyman sarayın giriş merdivenini tırmanırken azaplar kenara çekildiler. Güneşin kendine bakan gözleri kör etmesi gibi, padişaha bakanların da gözlerine onulmaz hastalıkları musallat olacağı, onlara en başta öğretildiğinden hepsi bakışlarını yere dikmişti. Hareme giden koridora saptı. Hiçbir şeyden etkilenmeyen tanrısal varlık gibi görünme zorunluluğunun onu nedenli yıprattığı, avurtları çökmüş yüzünden, çukura kaçan gözlerindeki melankoliden belliydi. Gene de Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olduğunu kanıtlamak istercesine başını eğmeden ağır ağır yürüyordu. Hürrem'i odanın ortasında simsiyah giysiler içinde kendisini bekler halde buldu. Ona doğru bir adım attıktan sonra ellerini iki yana sarkıtarak duraksadı. Kadının yüzü bembeyazdı ve doyasıya ağladığı kan çanağına dönen gözlerinden anlaşılıyordu. Süleyman ne söyleyeceğini bilemeden ellerini çaresizlikle iki yana açınca Hürrem kesik kesik hıçkırarak Süleyman'a doğru ilerledi. Ona sarılırken "Ah dayanamıyorum" dedi ve aniden iki adım geriye sıçrayıp cezbeye tutulmuşçasına bağırarak devam etti. "Yavrumu katlettiler, onu öldürdüler, öldürdüler onu!" Aynı sözleri aralıksız tekrarlayan kadının kulak arkasından ensesine inen boyun damarı patlarcasına şişmişti. Süleyman telaşla öne atıldı. Onu omuzlarından kavrayarak sarstı. "Sus" diye fısıldadı. "Sesin dışarıdan duyulacak, sus." Hürrem, isteri nöbetine kapılmış gibiydi. Süleyman'ın bileklerine yapışarak haykırdı. "Hamama giderken aslan gibiymiş oğlum. Biliyorum, onu öldürdüler. Bul tahtına göz diken uğursuzu, bul onu, bul, bul." Süleyman, Hürrem'i odanın dibine sürükleyip sedire oturttu. Bu beklenmedik hezeyan, zihnini allak bullak etmişti. Kadının kızıl saçlarını okşarken bir yandan mırıldanıyordu. "Şehzadeler güzidesi, Sultan Mehmed'imin çınar gibi devrili vermesi beni de isyanın eşiğine getirmedi mi sanırsın?" dedi ve devam etti. "Bağırmayı sürdürürsen tüm memaliki şahaneyi amansız dedikodular sarar. Bu evlat yitirmekten kötüdür." Hürrem ellerini Süleyman'ın avuçlarından çekti. Sesi alabildiğine hırçındı. "Evladımın öldürülmesinden kötü ne olabilir? Aa evet, daha kötüsü o caninin canına göz dikmesi. Ve ben seni kaybetme korkusuyla yaşayamam. Bu yüzden katil bulunmalı." Süleyman, Hürrem'in sınırı aşarcasına çırpınışını analık acısına verdi ve kadınların kulaklarıyla zevklendiğini anımsadı. Onun geniş ve yüksek alnını okşarken sesi buyurgandı. "Daha kötüsü Osmanoğlu'nun töhmet altında kalmasıdır. Ey ömrümün varı, gönlümün baharı, biricik sığınağım benim. Unutma, yılanın deliğinde gözüm kulağım vardır. Şimdi uyumaya çalış ve sakinleş. Gerisini yarın konuşuruz." Ayağa kalkmaya yeltenince Hürrem iyice hiddetlenerek Süleyman'ın yakasına yapıştı. "Kim kıydı yavruma? Onun veliaht ilan edilmesini hazmedemeyen Selim mi? Öz evlatlarımdan ayırmadığım Mustafa mı? Ah bir bilsem, kendi ellerimle boğardım o caniyi." Süleyman zangır zangır titreyen kadını omuzlarından kavrayarak silkeledi ve "Ya sabır" dercesine iç çekti. Padişahın yüzündeki öfke bulutlarını fark eden Hürrem, Süleyman'a tüm kadınsallığıyla sarılarak yumuşacık sesiyle fısıldadı. evladımı katleden tahtına göz dikendir. Senin devletin sana ama ya benim devletim ya sen, her şeye katlanabilirim. Seni kaybetmeye asla. Sonra başını Süleyman'ın omuzlarına yaslayıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. İstanbul'a doğru yola çıktıklarında yol boyunca sürecek yağmur çiselemeye başlamıştı. Yolu yaraladıklarında bu çilenti sağanağa dönüştü. Süleyman, miğferinden süzülen yağmur sularının gizleyiciliğini fark edince yağışın durmaması için dua etti. Padişah, haberi aldığı gün cenazenin Manisa'dan İstanbul'a getirilmesini emrettiğinden payitahtta her şeyi hazır buldular. İkinci ezanından az önce Bayezid Camii'ne ulaştıklarında müftü ile vezirler, yazarın notu, o yıllarda Şeyhülislam'a müftü deniliyordu. Musalla taşındaki cenazenin başında padişahı bekliyorlardı. Süleyman, müftünün kıldırdığı cenaze namazından sonra evladının bu sahnede bedeni buzlaşan naaşını tabuttan çıkardı. İki imam naaşı mezara indirecekti ki onlara engel oldu. Kekeleyerek, hayır, hayır dedi, onu toprağa gömemem, böceklere yem edemem onu. Herkes şaşırmıştı. Müftü Ebu Suud Efendi padişahın önüne geçip, padişahım, burada örf değil, şeriat geçerlidir, lütfedip geriye çekilin ki dinimiz ne emrediyorsa o yapılsın dedi. Süleyman bir süre bocaladıktan sonra hafifçe geri çekildi ve şehzadenin naaşı çabucak mezara indirildi. Ebu Suud Efendi küreyi ona uzatınca, padişah ilk toprağı titreyen elleriyle kendisi atıp yere sapladığı küreyi damadı Rüstem Paşa'ya devretti ve kas katı olmuş halde dikilerek donmuş bakışlarını hızla dolan çukura dikti. Süleyman'ın emri üzerine ağaçtan oyularak yapılmış taht şekli mezara yerleştirilirken yanık sesli hafız Kur'an okumaya başlamıştı. Cenaze törenleri sevileni son yolculuğuna uğurlamaktan çok kişi yüreğindeki gizil taşkınlıkları su üstüne çıkarır. İnsan gülmek istese de yüzüne hüzünlü maske takmak zorundadır. Angaryalar altında ezilse de düşünce çarkının dönmesini engelleyemez. Cemaatte haylidir görmedikleriyle karşılaşınca onların da aynı şeyleri düşündüklerini bilmeden zaman törpüsünün kişileri nasıl hırpalayıp pörsüttüğünü düşünerek birilerine vade biçer. Cesedi mezara indirmek ise sonsuza dek sürecek ayrılığın başlangıcından çok kendi sonunu görmenin ürpertisiyle tiksindirir onu. Tören dönüşlerinde hiçlik duygusu, acıyla iç hesaplaşmanın çatışması, öte yandan ölümün ıslığıyla yoğunlaşan ürpertilerin mistisizme kaçan duygu sarmalı, insanda kaçma duygularını tetikler. Kaçış isteği, belki de kaçınılmaz akıbetine tanıklığın iç bulandırıcı duyumsamalarından kaynaklanır. Bu yüzden geriye bakmadan hızla uzaklaşılır taze toprak kokan mezarın başından. Cenaze alayından kurtuluş çoğu kez hayatın içine doğru yeniden yolculuktur. Angarya'dan kurtulmanın sevincinden çok sağanaktan sonra güneşin parıldayışı gibidir. Çığlık çığlığa merhabadır yaşama. Riyakarlık olduğu bilindiği halde o sevince koşuştur. Bir şükürdür bu. Öte yandan az sayıda kişi sükunlu acısıyla bu kaçışı seyrederken bir daha asla eskisi gibi olamayacağını derinden hisseder. Başkalaşım ummanına doğru kulaç attığını buruntuyla fark ederken etrafındaki iki yüzlülüğü algılayamaz bile. Yüreğini de gömdüğü mabetten koparılmanın karmaşık acısıyla adımları onu akıntıya bırakır. Ne yapacağını bilemediği parmaklarını çıtlatarak çıkışa yönelen Süleyman da o birkaç kişiden biriydi. Hatta peşinden sürüklenenler arasında ebedi değişimin sızıltısını yüreğinin derinliklerinde hisseden belki de tek kişiydi. Padişahın ansızın sırtı ürperdi. Şimdiki acısını loğu gibi ezerek baki kapıya uğurlanan şehzadeyi mutlak yalnızlık hükümlüsü kılacak sinsi bir korkuydu. Hatta Hürrem'in isyanından kaynaklanmış değil de salt kendi zihninin ürününe dönüşecek buzul gibi bir korkuydu. İnsan egosunun bütün duyguları ezişiydi bu. Ömrünce sürüp gidecek kişilik törpüsü bu korkunun örümcek ağını andıran tuzağına kapılmış böcek gibi çırpınmasa da henüz o da dönemeç önündeydi. Kısacası, yitirerek gitme ile güncel arasındaki çizgiden egosunun boyunduruğuna girince diğerlerinden biri olup bugüne sıçrayıvermişti. Şimdi, Hürrem'in çığlığı kendi sesine dönüşüp beynini tırmalıyordu. Bul tahtına göz diken caniye, bul onu, bul, bul. Has odanın önündeki nöbetçi kapıyı açarak alnı zemine değecek denli eğildi. İçeriye giren Süleyman, kapanan kapının tıkırdısını duyduktan sonra hareketsiz kaldı. Kim, kim diye bağıran o ses aralıksız çınlıyordu kulaklarında. Dudaklarından iniltiye benzer bir ıhlama sızdı. Kavuğunu sedirin üstüne fırlatıp perdeleri araladı. Pencerenin önünde her zaman hazırda duran kuyumcu tezgahının başına çöktü. Kırmızı kadifenin üzerine dizili aletlerin yanındaki iri elmas, gün ışığını gökkuşağına dönüştürerek duvara aksettiriyordu. Lupunu okşadı. Çünkü her zaman kullandığı luptan başkasıyla taşın ruhuna inemiyordu. Taşla arasında vazgeçilmez köprüydü o. Elması cımbızla aldı. Lupunu gözüne yerleştirip incelemeye koyuldu. Taşın içindeki sarı lekeye bakarken düşünüyordu. Kim tahtıma göz dikip öldürdü Mehmet'i? Ama olamaz. Ben ki Sultan Süleyman'ım, kimse cüret edemez buna. Ama ah şu leke, tıpkı içimdeki gibi. Önünde duran diskin üzerindeki intiyana karıştırılmış elmas tozuna yağ ve biraz daha elmas tozu ekledi. Pedala ritmik basışlarla diski döndürürken birisiyle konuşur gibi dudakları kıpırdıyordu. Elması güneşe tutup içinden mırıldanmaya başladı. Lekesiz taş elde etmek için lekeyi gidermeliyim. Atmalıyım zihnimden o düşünceyi. Yalnızca pedalın tıkırtısı duyuluyordu. Başını silkeledi. Başka şeyler düşünmeliydi. Lekeyi kesip atarsam taş ufalacak ve değer kaybedecek. O halde lekeyi saklamalıyım. Gizlemeliyim onu. Çarka bağlı silindire rapt edilmiş bıçak gibi elmasa iri elması değdirirken pür dikkatte. Elması yalnız elmas keser. Tıpkı acının acıyı kestiği gibi. Ama lekeyi öyle bir yere koyabilirim ki onu ancak ehil kişi fark edebilir. Biraz da hırsla sürtüyordu elması silindire. Bir yandan da kendisini ikaz ediyordu. Dikkat et, kalemi taşın damarına vurursan, bıçak keserse onun suyunu, taş darmadağın olur. Ne taş kalır ortada, ne de leke. Ama ya Hürrem haklıysa? Tezgahın üzerine eğilmiş ikindi güneşi yüzünün bir yarısını aydınlatırken, öteki yarısını koyu gölgelere gömmüştü. Bir süre sessiz kaldıktan sonra içsel konuşmasını sürdürdü. İşte, leke iki yüzeyin ara kesidinde. Yüzeylerden yansıyan ışık lekeyi görünmez kılıyor. Leke orada. Ama meslekte ehil olandan gayrisi onu göremeyecek. Yüzeyler, yüzeyler. Lekeyi gizleyen yüzeyler. Leke aranıza sığındı. Ben hanginizim acaba? Duraladı. Bunaltısını söküp atmalı, beynine şırınga edilen vehimden kurtulmalıydı. Ana hezeyanı bunlar. Mısır'da bile bir kuş benden habersiz kanat çırpamaz diye düşünerek bir kez daha silkindi ve masaya sert bir yumruk indirdi. Sonra tezgaha eğildi. Lekesiz taşa göre bu taşın değeri çok az ama bunu yalnız ben biliyorum. Ve lekeyi iyice gizlemek için pürüzsüz iki yüzey daha gerekli. Ve içindeki ses giderek ekolaşıyordu. Ben biliyorum, yalnız ben. Sonunda acı duymada da ehilleşen ben. Silindir dönüyor, o döndükçe elmasın fasetasındaki pürüzler gideriliyor, silindirin turu her tamamlayışında leke biraz daha belirsizleşiyordu. Kamburu çıkasıya dek pedalın üstüne eğilip kendisiyle konuşur halde çarkı çevirmeyi sürdürdü. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 29, devamı 4. ayrımda.